Ayrım 7.
Sayfa 48. Şayet eşleri de bu çocukça inancı benimsemişlerse şu seçenekler mevcuttur. 1. Bireysel olarak yapmak istediklerini yapıp evlilik ilişkisi yerine buna öncelik verdikleri için suçluluk duyabilirler. Veya 2. Eşlerinin istediklerini yapar, engellenir, öfkelenir, saldırganlaşarak daha fazla sürtüşme yaratır veya depresyona girerek içlerine kapanırlar. Şayet boşanma tehdidinin yöneltildiği eş, atılgan olmayan bir biçimde, sorunları açısından boşanmanın olası bir seçenek teşkil etmediği doğrultusunda savunucu bir davranım gösterirse, aşağıdaki konuşmada işaret edildiği gibi eşi tarafından manipüle edilerek onun isteklerini yerine getirebilir. Birinci eş, burada hiçbir şey yapmamak için durmadan gerekçeler ileri sürüp beni kızdırmaktan vazgeçmezsen boşanmamız daha iyi olur. İkinci eş, engellenmiş ve öfkeli biçimde, aptallık etme, aslında boşanmak istemiyorsun. Birinci eş, istiyorum. Evliliğimize ve yine yalnız kalırsam neler çekeceğimi aldırmıyorsun. İkinci eş, suçluluk duyarak, tabii ki aldırıyorum. Nasıl biri olduğumu sanıyorsun? Bizim için bir sürü şey yapıyorum. Birinci eş, sadece senin için önemli olan şeyleri yapıyorsun. Neden bu kadar inatçısın? Gerçekten evliliğimize önem verseydin, benim için bazı şeyleri biraz daha kolaylaştırmaya çalışırdın. Her şeyi ben yapıyorum. Ya sen ne yapıyorsun? Öte yandan, boşanma teklifiyle tehdit edilen eşin kendisi, bu durumu çözebilmek için sorunun ve sorumluluğunun nerede yattığını, boşanmayla tehdit edilen eş mi, yoksa evlilik ilişkisi mi? Atılgan bir şekilde değerlendirirse, şöyle yanıtlayabilecektir. Şayet gerçekten beni olduğum gibi kabul etmek sana zor geliyorsa haklı olabilirsin. Buna bir çözüm bulamazsak belki boşanmayı düşünebiliriz. Ticari ilişkilerde de verimli olmayan sistemlerin işletilebilmesi için diğer kişilerin bunları kendi iyiliğinizin önüne koymanız doğrultusunda sizi nasıl manipüle ederek iknaya çalıştığını gündelik örneklerden izleyebilirsiniz. Satıcılar genellikle kararlı bir müşterinin sizin bozuk bir maldan şikayet etmesini engellemek amacıyla sırayı işgal ediyorsunuz, oysa bütün diğer kişiler hizmet bekliyor diyecektir. Satıcı bunu söylerken dükkandaki diğer kişilere bekletilmeden hizmet verilmesi konusunda sizin de bir miktar sorumluluğunuz olduğunu ima etmekte ve manipülatif bir biçimde sizde suçluluk uyandırmaktadır. Satıcının size yönelik sargısına göre dükkanın şikayetleri izleme sistemi sizin isteklerinizi karşılamada iyi çalışmıyorsa sorunu çözme sorumluluğu dükkana değil size aittir. Ancak sorumluluğun nerede yattığına ilişkin kendi kararınızı dikkate alırsanız sadece duruma ilişkin olguları sıralamanız yeterli olacaktır. Örneğin, sırayı işgal ettiğim doğru, şikayetime hemen bir yanıt vermenizi öneriyorum. Yoksa daha uzun süre beklemeleri gerekecek. Bozuk olan mala ilişkin gerekli bir düzeltme talep ettiğinizde veya yeni bir mal istediğinizde satıcıların veya yöneticilerin genellikle şöyle diyeceklerini görürsünüz. Sizin sorununuz bizimle ilgili değil. Bu üreticiyi, imalathaneyi veya fabrikayı veya merkez ofisini veya ithalatçıyı veya ticari filoyu veya sigorta şirketini ve diğerlerini ilgilendirir. Üretici bozuk malı yeni mal ile değiştirmeyeceğinden size yenisini veremeyiz. Böyle bir yanıt manipülatif olarak sorumluluktan sıyrılmaktır. Satıcının veya yöneticinin sizin yerinize karar vermesini ve dükkanın bozuk mal nedeniyle para kaybetmeden işi yürütebilmesi sorununa bir çözüm getirmeniz gerektiğini kabul ederseniz şu gülünç durumlara düşersiniz. 1. Ödediğiniz paranın değerini alma talebinden vazgeçersiniz. 2. Çalışanlara ya da şirkete sorun çıkarmama gerektiğine ilişkin çocukça bir fikri kabul edersiniz. Ve 3. Başkalarına sorun çıkarmadan istediğinizi elde etmenin yolunu bilmediğiniz için engellenmişlik duygusu yaşarsınız. Öte yandan üretici ile dükkan arasındaki sorunlara çözüm getirmenin sizin sorununuz olup olmadığı konusunda kendi kararınızı verirseniz atılgan bir biçimde şöyle yanıtlarsınız. Sizin üreticiyle veya radyatör imalathanesiyle ve diğerleri Aranızdaki sorunlar beni ilgilendirmez. Ben sadece makul olan bir tamirat istiyorum. Ya da bozuk malın yerine yenisini istiyorum. Başkalarının sorunlarına ilişkin kendi sorumluluğunuzu tanımlayan kavramın en iyi özeti, bundan yıllar önce rastladığım bir fıkrada yer almıştır. 10 bin kızıl derili düşman tarafından kuşatılan Long Ranger Pecos Bill, Tonto'ya döner ve "Galiba sonumuz geldi Kimo Sabe" der. Yaklaşmakta olan felaketi izleyen Tonto iste ona döner ve şu yanıtı verir. "Biz ile neyi kastediyorsun beyaz adam?" Atılganlık hakkı 4. Fikrinizi değiştirme hakkınız vardır. İnsan olarak hiçbirimiz sabit ve katı varlıklar değiliz. Fikirlerimizi değiştiririz, daha iyi şeyler yapma yolları ararız. Hatta yapmak istediğimiz şeyleri değiştiririz. Zaman ve koşullar değiştikçe ilgilerimiz de değişir. Hepimiz seçimlerimizin belli bir koşulda işe yararken başka bir koşulda bize karşı çalışabileceğini göz önünde tutmalıyız. Gerçeklikten kopmamak, sağlığımızı ve mutluluğumuzu korumak için fikirlerimizi değiştirebilmenin sağlıklı ve normal olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak fikirlerinizi değiştirirseniz başkaları, değindiğimiz çocukça inançların herhangi birine dayalı manipülasyon uygulayarak yeni seçiminize karşı koyabilirler. Bunların en sık rastlananı şöyle olabilir. Bir fikri kabul ettikten sonra fikrinizi değiştirmemelisiniz. Şayet fikir değiştirirseniz bunda bir yanlışlık var demektir. Yeni seçiminizi ya gerekçelendirmeli ya da hatalı olduğunuzu kabul etmelisiniz. Şayet hatalıysanız bu sorumsuz olduğunuzu, tekrar hata yapabileceğinizi ve sorun yaratacağınızı gösterir. Bu nedenle kendi başınıza karar vermeniz mümkün değildir. Bir malı iade ederken bu manipülatif inanca dayanan davranış örneklerini sık sık görürsünüz. Son zamanlarda ülkedeki en büyük perakende mağazalarından birine 9 galonluk ev boyası iade ettim. İade fişinde mal iade nedenleri olarak işaretlenmiş boş kısmı doldururken satıcı yanıma gelerek boyanın hangi nedenle geri verildiğini sordu. Bunu aldığımda açılmamış boya kutularını iade edebileceğim söylenmişti. Bir kutusunu denedim, beğenmedim ve kullanmaktan vazgeçtim diye yanıtladım. Mağazanın resmi politikasına rağmen satıcı karttaki boş kısma fikir değiştirdi veya beğenmedi ifadesini yazma yerine bozukluk, kötü renk, karışık renk ve diğerleri gibi nedenleri sorgulama konusunda ısrar etti. Sonuç olarak satıcı onu veya belki üstlerini ikna etmem için bir neden uydurmamı, yalan söylememi, fikrimi değiştirdiğim için sorumsuzluğumu örtbas edecek bir şey bulmamı istiyordu. O an içimden boyanın köpeğin Wimpy'nin cinsel yaşamını alt üst ettiğini ve kağıda bunu yazmasını söylemek geldi. Bunun yerine sebat ederek satıcıya boyada bir bozukluk olmadığını söyledim. Sadece fikir değiştirdiğimi ve evimde bu boyayı kullanmak istemediğimi belirttim. İşletme tarafından açılmamış herhangi bir boya kutusunun iade edilebileceği ifade edildiğine göre bunları iade ediyor ve paramı geri istiyordum. Belli ki bir kimsenin, özellikle bir erkeğin, böylesine fikir değiştirebileceğini ve bundan da rahatsızlık duymayabileceğini anlamada güçlük çeken satıcı, parayı vermeden önce şefine danışma gereği duydu. Fikrimi değiştirdiğim için satıcının beni yargılamasına izin verebilirdim. Bu durumda yeni kararımı gerekçelendirecek bir suç bulamazsam, ya yalancı olacak ya da boyayı alıkoyacaktım. Fikrimi değiştirebileceğim konusunda kendi kararımı verince ve satıcıya da sadece paramın geri verilmesini istediğimi söyleyince paramı geri aldım. Atılganlık hakkı 5. Hata yapma ve bundan sorumlu olma hakkınız vardır. Günahsız kişi ilk taşı atsın. İsa'ya yüklenen bu bilgece sözü başkalarının hatalarına karşı merhamet ve hoşgörü göstermemizi telkin ettiği için değil, bize kimsenin mükemmel olmadığı doğrultusundaki daha gündelik bir tespiti vurguladığı için anıyorum. Hata yapmak, insan olma durumunun bir parçasıdır. Hata yapabilme konusundaki atılganlık hakkımız ve bunlardan sorumlu olmamız, insanlık gerçeğinin bir parçasıdır. Ancak hataların ne olduğunun, bir başka deyişle sadece hata olduğunun farkında değilsek, Başkalarının bizi kendi amaçları için manipüle etmeleriyle karşı karşıya kalırız. Hata yapmanın yanlış olduğuna ve yapılmaması gerektiğine inanırsak, davranışlarımızın ve duygularımızın manipüle edilmesine izin vermiş oluruz. Çoğumuz hataların yanlış davranış olduğu için bunların kefaretinin ödenmesi gerektiğini ve bir şekilde hatayı tamir etmek için doğru bir davranımın benimsenmesi gerektiğini hissederiz. Diğer kişilerin hatalarımızın ucuna taktıkları kefaretin ödenmesi doğrultusundaki bu talep, onların geçmiş hatalarımıza dayanarak gelecekteki davranışlarımızı manipüle etmelerinin temelidir. Anılan manipülasyonun altındaki çocukça inanç şudur: hata yapmamalısın. Hata yapmak yanlıştır ve başka kişiler için sorun yaratır. Hata yaparsanız suçluluk duymalısınız. Bundan böyle daha çok hata yapma ve sorun çıkarma eğiliminiz artar ve bu nedenle olaylarla gerekli biçimde başa çıkamazsınız veya doğru kararlar veremezsiniz. Sorun yaratmamanız için diğer kişilerin sizin davranışlarınızı ve kararlarınızı kontrol etmesi gerekir. Böylece onlara karşı olan hatalarınızı düzeltmiş olursunuz. Yine çocukça inançlarımızda olduğu gibi bu inancın da günlük davranışlarımızdaki uzantısını görebilirsiniz. Anılan inancın bir sonucu olarak, örneğin karı kocaların her ikisi de birbirlerinde hatalarıyla hiçbir ilgisi olmayan davranışları kontrol etmeye çalışırlar. Bu, eşin hatalarının yanlış olduğunun ve bir şekilde kefaretinin ödenmesi gerektiğinin, genellikle mağdur durumdaki tarafın istediği bir şeyin yapılmasıyla, ima edilmesiyle gerçekleştirilir. Örneğin atılgan olmayan bir koca, ailenin çek defterini dengelemeye çalışırken, karısına duygu yüklü bir ses tonuyla, geçen ay yazdığı bir çekin üzerine harcama hakkında bilgi vermeyi yine unuttuğunu söyleyebilir. Bundan hoşlanmıyorum ve daha dikkatli olmanı istiyorum diyerek, atılgan bir şekilde ortaya çıkmak yerine, duygusal tonuyla karısının yanlış bir şey yaptığını ve bu nedenle kendisine borçlu olduğunu, İleride telafi edilmek üzere belki o an için suçluluk duygularının bir göstergesi olarak boyun eğmesini ima etmektedir. Şayet kadın kendisi için kocasının karar vermesini kabul edecek kadar atılganlıktan uzak ise 1. Hatayı reddedebilir. 2. Neden bir şey yazmadığına ilişkin açıklamalar yapabilir. 3. Hatanın önemini küçümseyerek kocasını ya buna ilişkin duygularını bastırarak kendinden nefret etmeye zorlayabilir ya da çatışmayı onun atılganca ifade edemediği öfkeli duygularını yansıtacağı bir kavgaya dönüştürebilir veya 4. Onu rahatsız eden bir hata yaptığı için özür dileyerek nefretle bunu tamir etme gereğini duyabilir. Öte yandan kadın hataları konusunda kendisini yargılayabilecek kadar atılgan ise kocası konuyu açtığında "Haklısın, aynı şeyi tekrarlamak ve sana yeniden iş çıkarmak benim açımdan aptallıktı" diyebilecektir. Bu kısa bir ifadedir, gelecekte sorun yaratmayacaktır ve çok şey söylemektedir. Bir hata yaptım, bu hata senin başını derde soktu, bunu kabul etmekten korkmuyorum, başkaları gibi ben de hata yapabilirim. Hata yaparken yaşadığımız otomatik suçluluk, kaygı veya cehalet duygularını değiştirmeye çalışırken, atılgan olmayı öğrenen öğrencilere hiçbir zaman özür dilememeyi öneriyorum. Hiç değilse sınıftayken, daha sonra atılgan olmayı öğrendiklerinde dış dünyada isterlerse davranışlarına görgü ekleyip eklemeyecekleri konusundaki kararı onlara bırakıyorum. Bunun yerine duruma özgü olguları vurgulamaları yönünde teşvik ediyorum. Örneğin, "Haklısın, geç kaldım" derken davranışları için özür dilemiyorlar. Bu öğretme yöntemine ilişkin tek sorunum, 60 yaşın üstündeki öğrencilerim de dahil olmak üzere çoğunun hatalarını sınıfta bana yüzlerinde kocaman bir gülümseme taşıyarak neşeli bir ifadeyle aktarmaları. Ancak bu öğretim yöntemi gerçekten işe yarıyor. Çünkü sınıfın dışında da öğrencilerin çoğu karın ağrısıyla kıvranmadan hatalarını duygularından arınık olduğu kadar atılganca kabul ediyorlar. Atılganlık hakkı 6. Bilmiyorum deme hakkınız vardır. Bu işe girişmeden önce her şeyi bilmek zorunda olmamanız ve istediğinizin ne olduğu konusunda karar verebilme yeteneğine sahip olmanız da atılganlık haklarınızdan bir diğeridir. İnsanların size sorabilecekleri soruları hemen yanıtlayamasanız da bilmiyorum deme hakkınız vardır. Aslında daha olay gerçekleşmeden önce her olanaklı eyleminizin sonucunun ne olabileceği konusunda kendinizle hesaplaşırsanız, sizi manipüle eden birisinin çok isteyebileceği doğrultuda herhangi bir şeyden bir sonuç almanız pek mümkün olamaz. Şayet birisi istediğiniz şeyi yaparken belli sonuçlarını da bilmeniz gerekirmiş gibi davranırsa, aşağıdaki şu çocukça inancı benimsediğinizi varsayıyor demektir. Eylemlerinizin olanaklı sonuçlarına ilişkin herhangi bir soruyu yanıtlayabilmeniz gerekir. Çünkü yanıtlarınız yoksa bu, başka kişiler açısından yaratacağınız sorunların farkında olmadığınızı, bu nedenle sorumsuz olduğunuzu ve kontrol edilmeniz gerektiğini gösterir. Başka kişilerle olan herhangi farklı bir ilişkinizde bu inanca bağlı ortak manipülasyon anlarını görebilirsiniz. Atılgan olmayı öğrenen öğrenciler genellikle atılgan davrandıklarında başkalarının onları hangi koşullarda sorumsuzlukla suçladıklarına ilişkin çeşitli olaylar anlatmaktadırlar. Manipülatif kocalardan biri atılgan davranan karısını daha önceki boyun eğici, kolaylıkla kontrol edilebilir haline döndürebilmek için şunu sormuştu. Herkes kendi yargıcı olmaya karar verseydi, bu ülkenin ne hale geleceğini hiç düşündün mü? Bu soruyu sorarken erkek, atılgan karısının cahil ve bu nedenle kendi kararlarını vermekten aciz duruma düşmesini istiyordu. Karısı, bu soruya getireceği yanıtın önemi konusunda kendi kararını vererek şöyle yanıtladı. Bilmem, ne olur? Bir başka vakada 50 yaşlarının sonunda bir çift, ruhsal sağlık nedeniyle istenmeden hastaneye yatırılma konusunu danışmak üzere bana geldiler. Hikaye ilerledikçe kadının artık kocasıyla birlikte oturmayı reddettiği, kendi gereksinimlerini karşılamak ve onun sürekli tacizlerine katlanmamak için kendi küçük dairesine yerleşmek istediği, adamın ise bu nedenle karısını bir akıl hastanesine yatırmak istediği ortaya çıktı. Evlilik danışmanlığı vakalarının çoğunda eşlerden birinin diğeri tarafından terapiye sürüklendiği ve doktorun hasta olarak nitelenen bu kişiye hatalı davranışları nedeniyle suçlu olduğunu, yanlış şeyler yaptığını vesaire söylemesi istenir. Bana gelen vakada erkek, karısının davranışını kontrol etmeyeceğimi, diğer amaçları açısından ona yardım etmeyeceğimi veya kocasından bağımsızlaşma çabasındaki kadını kendi onayı dışında hastaneye yatırmayacağımı anlayınca beni manipüle etmek istedi. Sesinde küçümseyici bir ifadeyle, "Doktor bey, her kadın kendi oturacağı yeri ayırmaya ve istediği insanı görmeye kalkarsa ve başka erkeklerle gezerse ne olur bilir misiniz? Karısı onu bırakırsa en güçlü tahminimin ne olacağını, kadının tekrar gerçek kişiliğine kavuşabilmesi için nasıl bir şans elde edeceğini söyleyebileceğim uzmanlık dışı ani bir itkiye karşı koyarak sorusuna sadece şöyle yanıt verdim. Aslında bilmiyorum, ne olabilir? Onu yanıtlarken bir rahatsızlık hissetmediğimin farkına varmadan karşılık verdi. Doktor bey, karınız benim karımın bana söylediklerini size söyleseydi bunu hoş karşılar mıydınız? Tamamen açık yüreklilikle şöyle yanıtladım. Açıkçası istediğinin doğru mu yanlış mı olduğundan çok benden istediği şeyi neden alamadığını düşünürdüm. Belki aralarındaki sorunları çözmede karısını eve kilitlemeye alternatif oluşturan böyle bir yaklaşımı keşfetmeye yanaşmadığı için onu elinden tutarak gitti. Psikoterapi bir kimsenin boğazından aşağı tıkıştırılamaz. Bu defalarca denenmiş ve zorlandığı zaman başarılı olmamıştır. Sözü edilen zavallı adam karısıyla iletişim kurmaktan çok sadece karısının davranışlarını kontrol etme konusuyla ilgileniyordu. Üzücü bir durum. Fakat genellikle birçok kişi için öylesine geçerli ki. Size sorulan herhangi bir sorunun yanıtını bilmeniz gerektiğine ilişkin çocukça bir inanca dayanan manipülasyon, önceki örnekte olduğu gibi göze çarpıcı veya çok daha ince bir biçimde gerçekleşebilir. Hangi biçime bürünürse bürünsün, genellikle bu, şayet nokta nokta olursa ne olur? Nokta nokta olursa ne düşünürsün? Şayet nokta nokta olursa ne hissedersin? Nasıl bir arkadaş, insan, eş, çocuk, ana baba vesaire böyle bir şey yapabilir türünden ifade edilir. Böyle bir manipülasyonla başa çıkabilmek için şayet nokta nokta olursa ne olacağını önceden bilmeniz gerekmez. Bir kimse her şeyi bilmeyebilir ve belki bazen kendi davranışlarının yol açabileceği herhangi bir sonucu da bilmeyebilir. Manipülasyon uygulayan kişi spekülasyon yapmak istiyorsa bırakın yapsın. Atılganlık hakkı 7. Başkalarıyla baş etme ilişkilerine girmeden önce onların iyi niyetinden bağımsız olma hakkınız vardır. John Donne, hiç kimse kendi başına bir ada değildir demiştir ve bu ifade çok doğrudur. Ancak bunu bir adım daha ileri götürerek herkesin benim kardeşim ve arkadaşım olduğunu ileri sürersem, bu sağduyuyu olduğu kadar en yetkin edebi yeteneği de aşar. Siz veya ben ne yaparsak yapalım, birisi bu durumdan hoşlanmayacak, bir başkasının ise duyguları incinebilecektir. Herhangi bir kişiyle yeterli biçimde başa çıkabilmek için önce onun bir kardeş veya arkadaş olarak iyi niyetine güvenebileceğinizi varsayarsanız, kendinizi iyi geçinme gereksinimizin dikte ettiği oranda başkalarının manipülasyon becerilerini açık tutmuş olursunuz. Bu genel varsayımın tersine, başkalarıyla etkili ve atılgan biçimde başa çıkabilmek için onlarla iyi geçinme gereksinimi duymanız gerekmez. John Donne'den alıntı yapacak olursak, kendimizi herkesten koparmakla kendi başına yeten, son derece başarılı adalar oluşturmayız. Fakat yaşamımızda sadece çok yakın olduğumuz, görece az sayıdaki kişinin gereksinimlerine gerçekçi biçimde duyarlı davranırsak, fevkalade iyi yarım adalar oluştururuz. Ticari ilişkiler veya otoriteye dayalı ilişkiler içinde olduğumuz kişiler, geçici olarak bize gösterdikleri iyi niyeti geri çekebilirler. Fakat bizi sevmeseler de onlarla olan iş ilişkilerimizi sürdürmeye devam ederiz. Öğrencilerim sık sık bu görüşe karşı çıkarlar. Bir olay olduğunda atılganca davranarak bir garsonu veya satıcıyı rahatsız etmek istemediklerini belirtirler. İtirazlarını genellikle şöyle yanıtlarım. Anlamıyorum. Söylediklerinize bakılırsa garsonun sizi bedava yemeğe davet ettiği ve gücünün de ancak buna yettiği sanılır. Veya duyan da satıcının 4 değişik viteste 10 değişik hız gerçekleştiren bir bisikleti sattığı zaman tüm kazancını bir hayır kurumuna bağışladığını sanır, değil mi? Ve yanılıyorsam beni düzeltin. Fakat bu gibi durumlarda ya siz ya garson rahatsız olacaktır. Bunun siz mi o mu olmasını tercih edersiniz? Eşitlik ilişkilerinde başkasından kaynaklanan iyi niyet eksikliği hiçbir şekilde çatışmayı gerçekçi bir biçimde çözme yeteneğimizi etkilemez. Örneğin bir çatışma çıktığında eşler tutarlı olarak iyi geçinmeyi bir yana bırakırlar. Geçici olarak gözlenen bu geçimsizlik, evliliğin parçalandığını veya hafta sonunun berbat olduğunu veya o akşamın hoş geçmediğini göstermez. Editörüm Bayan Joyce Engelson ile geçimsizlik konusunu tartışırken, bendeki yıllara dayalı klinik birikimi şu sorunu ortaya atarak gayet net bir biçimde özetledi. İnsanlar beğenilmeme tehdidiyle veya beğenilmedikleri zaman öylesine korkarlar ki, arkadaşlarıyla, eşleriyle, sevgilileriyle, flörtleriyle ve diğerleriyle yürüttükleri ilişkilerde kendi aleyhlerine davranacak kadar felç olurlar. Bazen insan şunu söyleme gereksinimi duyar. Beğenilmeme riskini göze alamazsan hiçbir zaman sevilmezsin.